Ayrım 21.
Annem tamamen iyileşti Tuna. Hastaneden taburcu oluyor haftaya diye sevinçle fısıldadı Meriç beni salondan çıkartırken. Meriç'in annesi önce depresyon, sonra da alkolizm tedavisi görmüş. Fakat bu tedaviler bitip bitip yeniden başlamıştı yıllarca. Merih adında eski bir Türk Hava Yolları hostesi olduğundan başka bir şey bilmiyordum annesi hakkında. Bir kez de bana bir fotoğraf göstermişti Meriç. Fotoğrafta çok güzel bir kadınla bana o zaman yaşlı görünen dağınık saçlı bir adam yan yana oturmuşlardı. Kadının kucağında sapsarışın bir bebek vardı. Annem nihayet babamın ona dönmeyeceğini kabul etti. İyileşiyor bu kez dedi. Pek inanamamıştım ama onu kırmak istemedim. Çok sevindim dedim kibarca. Hastaneden çıkınca benimle oturmak istiyor ama ben kuzguncuktan ayrılmak istemiyorum. Ama annenin sana ihtiyacı var, onunla yaşamalısın bence. Evet ama kuzguncukta yaşayamazsam seni göremem ki dedi başını eğip parmaklarını kopartacak gibi hızla çekiştirerek. Zaten yatılı okuyorsun Meriç, hafta sonları gelirsin köşke yine, annene yardım etmelisin. Bunları Meriç'ten kurtulmak için mi yoksa yufka yürekliliğimden mi söylediğimi bilmiyordum. Hey, gelene dolaplar dönüyor burada diyerek tepimize dikilen ada çoktan her zamanki yaramaz, çok bilmiş duygu durumuna dönmüştü. Konuşuyorduk dedi Meriç. Hadi boş verin konuşmayı, çıkıp biraz dolaşalım sahilde. Yaz bitiyor, bu akşamları bulamayız bir daha. Bak gelip ağlamayın sonra bana, tamam mı? Okay, let's go Fox. Ben yürümek istemiyorum, siz gidin dedi Meriç kırgın bir sesle. Aman Meriç be, canlan biraz, hadi nazlanma diyerek onu daha da kapattı ada. Artık Meriç birkaç gün bu şoku yaşardı. Gelmiyor musunuz hala diyerek Aras da yanımızda belirdi. Abi anneme haber verseydin, haberleri duyduysa merak eder seni şimdi. Dert etme birader, buraya gelmeden ıslık çaldım bizim evin önünde. Aras'ın kendine özgü 6 notluk bir ıslığı vardı. Bu ıslık artık bütün mahallede tanınır olmuştu ve arkadaşları arasında özel mesajlar taşırdı. Annem çocukluğundan beri hep o ıslığı dinleyerek abimin nerede olduğunu takip etmiştir. Ha Tuna, yolda bizim Rosita'nın Nesim'ine rastladım. Sana çok selamı var. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler ilk tercihiymiş. Bir gün buluşalım, Muharrem dedeyi analım dedi. Unutmadan söyleyeyim dedim dedi Aras. Hadi Atacan Brothers, yolda konuşursunuz. Let's move biraderler. Anne biz şöyle bir tur atıyoruz. İsmet babanın oralardayız. Yemeğe yetişiriz. Biz de yeriz değil mi çocuklar? Tamam tamam. Hadi fırlayalım artık bu olgun insanlar evinden. Akşam olmak üzereydi. Daha hava kararmamıştı ama renkler usul usul solmaya, güneş batma hazırlıklarına başlamıştı. Meriç bir köşeye saklanmış, bizimle gelmeyi yine üstesinden gelemeyeceği bir iş olarak görmüş olmalıydı. Aras ve Ada onun için fazla zorluydu. Bense onların yörüngesinde dönüyordum. Üçümüz yola çıktık. Hava serinlemişti. Mahallede hemen herkes Ada ile Aras'a artık sözlü gözüyle baktığından onlar hiç çekinmeden el ele geziyor, aşklarını teşhir etme döneminin tadını çıkartıyorlardı. Benim varlığımsa onların birlikteliğini resmileştirip ahlaki bir boyut katıyordu. Saçma sapan fıkralar anlatıp gülüyorduk. Neden sonra kendimizi Fethi Paşa korusunda bulduk. Ağaçların altında oturup biraz daha konuştuk. Aras geçen yıl okulda bir oğlanın sıra gözünde buldukları Playboy dergisinden söz ediyordu. Playboy'daki çıplak kadın resimlerine bakarken müdür muavini içeri girip hepsine temiz bir sopa çekmiş ama giderken Playboy'u alıp özenle çantasına saklamıştı. Abim kahkahalarla anlatıyordu bu olayı. Adaya göre de bu çok komik olmalıydı ki o da gülüyordu. El ele diz dize oturmuş kahkahalarını paylaşıyorlardı. Kalkıp biraz yürümek geldi içimden. Ellerimi babamın diktiği kadife pantolonumun ceplerine soktum. Omuzlarımı çekip uzaklaştım. Gittiğimi fark etmediler bile. Geri döndüğümde orada değildiler. Seslendim, yanıt yoktu. Hava kararmış ve serinlemişti. Ürktüm birden. Beni bırakıp gitmezlerdi. Hoş eve yakındık ama benimkisi kaybolmak ürpertisi değildi zaten. Benimkisi yalnızlık ürpertisiydi. Koruya daldım ve artık yavaş yavaş dökülmeye başlayan yaprakları ezerek yürüdüm. Biraz sonra yumuşak mırıltılar duydum. İyice kulak kesilince tanıdım. Hemen oradaydılar ve sevişiyorlardı. Olduğum yere çöktüm. Ne yapacağımı bilemeden kaldım. Koşup kaçmak istiyordum ama yapamıyordum. Birden adanın çıplak bedeninin Aras'ın çıplak bedenine dokunduğunu, birbirlerinin kulaklarını öptüklerini ve dillerini birbirlerinin ağzında dolaştırdıklarını düşündüm. Belki de abim adanın göğüslerini elliyor, boynunu kokluyor, sırtını okşuyor, dizlerini öpüyor, ayaklarını ısırıyordu. Ve belki de Yok yok, o kadarını yapmazlar artık diye kendimi rahatlatmaya çalıştım. Çünkü sonra ada gebe kalırdı ve aman tanrım, o zaman ben adanın bebeğinin amcası olurdum. İnsan acı çektiği durumu ya düzeltmeli ya da oradan ayrılmalıdır. Ben ikisini de yapamadan acı çekiyordum. Tıpkı Meriç gibiydim. Sevdiğim kişinin de beni sevmesini şiddetle arzu ediyor ama kendimi ona layık bulmuyordum. Ve sevdiğim kişinin benden daha çok sevdiği başka birisi vardı. Bu yüzden abimle kendi düşsel sevgilim sevişirken yanı başlarında taş kesilmiş oturuyordum. Birden üşümeye ve şiddetli titremeye başladım. Hava o kadar soğuk değildi ama ben Arktik dairesinde çıplak kalmış gibi titriyordum. Dişlerim birbirine vuruyor, akla ziyan bir şekilde tamamen titriyordum. Beni duymazlar umuduyla döndüğümde karanlıkta parlayan bir çift kedi gözü gördüm. İnanılmaz bir sahneydi. O karanlıkta ada beni görmüştü. Gözleri insan gözünden çok vahşi kedi gözü gibi yanıyordu. Üstünü başını çekiştirip giyinmeye çalışarak yanıma geldi. Bana sarıldı. İyi misin Mavi Tuna diye sordu. O sırada homurdanarak Aras belirdi yanımızda. O da giyinmeye çalışıyordu. Bunun ateşi var galiba dedi ada endişeyle bana bakarak. Aman be Tuna, biraz dayanıklı ol be, erkek adam olacaksın diye sitem etti Aras. Onun istediği gibi bir erkek kardeş olamadığımı biliyordum zaten. Hadi eve dönelim, Tuna hastalanmasın diye üsteledi ada. Bak küçük birader, çivi çiviyi söker. Gel seninle şu ilerden denize atlayıp biraz yüzelim. Hiçbir şeyin kalmaz, taş gibi olursun. Eve dönelim dedim titreyerek. Bu havada yüzülür mü abi? Süt kuzusu olma be oğlum. Kızlar kuvvetli erkek sever, değil mi ada? Aman Aras, bırak şimdi. Ben de şimdi şuradan denize atlarsam hoşuna gitmez mi? Hı? Diye sırıttı Aras. Yürümeye başladık. Ben hala titriyordum. Ada benim koluma girmişti. Paşa Limanı'na inmiştik. Ben buradan denize balıklama atlar, yüzer giderim dedi Aras yeniden. Sesinde kafa tutan, meydan okuyan bir ton vardı ki meydan zaten tamamen onundu. Hiç anlayamıyordum. Zaten o Allah'ın cezası titreme krizinden ötürü kendimde sayılmazdım. Sen yaparsın Arasçım dedi gururla ada. Aniden soyunmaya başladı Aras. Tişörtünü bana verdi, lastik ayakkabılarını, meşhur konversleri iplerinden birbirlerine bağlayıp adanın omzuna astı. Abi atlama diye bağırdım. Aras adanın yanağından bir makas aldı. Ada cilveyle gülümsedi ve abim denize doğru koştu. Kör uçuşu balıklama atladı. Tak diye bir ses duyuldu. O kadar. Başka hiçbir şey duymadık. Tak. Sert bir cismin başka bir sert cisme sertçe çarpma sesi. Hepsi o kadar. Bir daha Aras olmadı. Aras atladı ve bitti. Çabucak gitmiş dedi doktor Aret, acı çekmeden. Ardından ada için şoka girmiş dediler ve onu hastaneye kaldırdılar. 18 yaşında hiç acı çekmeden gitmişti Aras. Ada günlerce hastanede kaldı. Elimde Aras'ın tişörtüyle kalmıştım. Annem hiç ağlamadı. Önce tiz uzun çığlıklar attı, sonra kendini dövmeye başladı. Ona engel olmak için iri yarı 3 erkek yetersiz kalınca doktor yatıştırıcı iğne yaptı. O zaman yavaşlayan annem o güne dek hiç duymadığım bir dilde ağıtlar yakmaya başladı. Annemin Gürcü olan anneannemden Gürcüce öğrendiğini hiçbirimiz bilmiyorduk. Annemin başına komşu kadınlar doluştu. Adanın anne ve babası hastanede kızlarının yanında gecelediler. Babam o günden sonra hiç konuşmadı. Babam tamamen sustu ve o gece saçları tamamen ağardı. Elimde Aras'ın tişörtü orada kalmıştım. Ada hastaneden çıktıktan sonra da aylarca köşke kapattı kendini. Onu uzun, çok uzun süre göremedim. Biraz babamın yanında oturdum. O gözlerini halının üzerinde bir noktaya dikmiş, öyle oturuyordu. Yatak odasında komşu kadınlar annemin başında nöbet tutuyor, mutfakta helva pişiriyorlardı. Kapımız açıktı. Mahalledeki herkes eve girip çıkıyor, yemek getiriyor, fısıldaşarak konuşuyorlardı. Dışarıda polis arabaları vardı. Araştırıyor, soruşturuyorlardı. Aras'ın intihar ya da cinayet sonucu mu? Ada ertesi yıl okulu bıraktı. Her şey kötü bir film gibiydi ya da bir karabasandı. Ya film bitecek, ışıklar yanacaktı ya da uyanacaktım. Ağır çekim bir film karakteri gibi çevremde hareket eden insanları izliyordum. Sersemlemiştim, uyuşmuştum. Hareket eden benim bedenimdi de içinde ben yoktum aslında. Ben bedenimden soyunmuş bir gözlemci olarak dolaşıyordum ortalıkta. Elimden Aras'ın bana teslim ettiği tişörtü bırakmadan Aras'la paylaştığımız odamıza gittim. Çalışma masasının üzerindeki kitapları elledim. Submarine Boats yazanını açık bırakmıştı. Maket gemilerine dokundum. Defterlerini karıştırdım. bekledim. Bekledim ki arkamdan gelecek ve omzuma güçlü bir yumruk atıp, "Hey birader, şiir okumaktan vazgeçip mekanikle mi ilgileniyorsun?" desin diye. "Başkasının acısını asla anlayamazsın," demişti şair Doğan Gökay. Omzuma bir el dokunduğunda sevinçle döndüm. Meliç hıçkırarak boynuma sarıldı. Güzel kokan başını omzuma gömüp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Oh be, nihayet birisi ağlıyordu. Ben de ona sarıldım ve ağlamaya başladım. İçimdeki acı gözyaşı olup aktıkça rahatladım. Biraz kendime geldim ama Meliç hala hüngür hüngür ağlıyordu. Sanki Aras benim değil de aslında onun abisiydi. Yüzünü sildim. Limon kolonyasıyla ellerine masaj yaptım. Burnunu silmesi için bir rulo tuvalet kağıdı getirdim. Biraz sonra öylece giysilerimizle Aras'ın yatağına uzanıp birbirimize sarılarak uykuya kaçtık. Buna uyku denmezdi. Kısa aralıklarla kendimizden geçiyorduk, o kadar. Sık sık Meriç'in hıçkırıklarıyla uyanıyordum. Sarılıp yanağından öpüyordum yatışsın diye. Daha da fazla ağlıyordu o zaman. Meriç niçin ağlıyordu? Aras gittikten sonra yalnız kalan ada nedeniyle beni tümden kaybedeceğine mi? Meriç kendi geleceğine mi ağlıyordu, abimin gidişine mi? Islak burnunu göğsüme dayayıp mis gibi kokarak Meriç neden ağlıyordu hala bilemem. O gece kuzguncuk uyumadı. O gece Aras'la birlikte benim de bir parçam gitmiş, tümden yok olmuştu. O gece hepimiz bir şeyler yitirmiştik. Geleceğimizden bir parça, umutlarımız ve neşemizden kocaman bir parça. O geceden sonra hiçbir şey bir daha eskisi kadar güzel olmadı. Hiçbir şey. Ah Aras, ah böyle nereye? Bir hafta sonra ÖSYM sonuçları geldi. Aras birinci ve tek tercihini kazanmıştı. Geçici mucizeler. Kendine bir hoşça bak. Alemin özüsün sen. Varlıkların göz bebeği olan insansın sen. Şeyh Galip. Yaşayacak kadar güçlü değil. Ölmek de istemiyor, dedi Tuna üzgün bir sesle. Sabredeceksin can oğlum. Sabırsız adam ya kendi başını yer ya da maskara olur. Daha ne sabrı kaldı ki Hatice Hanım? Sabrede sabrede sabır taşına döndüm. Bütün yaşamım sabırla beklemekle geçti. Baksana bu evde de tam 3 gündür bekliyorum işte. Gözleme ekmeği yiyip şekersiz çay içiyorlardı. Ne gözlemenin içine koyup dürüm yapacak peynir, reçel, bal ne de çay için şeker kalmıştı. 5 gündür diye düzeltti kadın. Son 2 gündür baygın düştün evladım. Nece yorgun düşmüşsen öyle kana kana uyudun. Ben de hiç ses etmedim. Canlar huzura kavuşsun diye. 5 gün mü diye dalga geçti Suna. Yok artık devenin nalı. Bunun nasılsa aklı kaymış diyerek sen beni işletmeye başladın Hatice Hanım değil mi? Ah Tanrım sen benim aklımı koru. Haşa niye öyle şeyler edecekmişim ki? Ama bak Allah'ım sen aklımı koru dedin ya. Şimcik akıllı bir kelam ettin can öğretmen bey. Senin aklın cüssenden fazla büyümüş yiyip durur onu. Bir deri bir kemik şuncağız adama. O kadar akıl çok geliyor tabii. Didişip dururlar. Olan sana olur be evladım. Yeme kendini böyle. Biraz da oluruna bırak işleri. Sonunda nasılsa Allah'ın dediği olur. Bakıyorum bu karabasının havasına girip sen de öbürleri gibi konuşmaya başladın Hatice Hanım. Hı? Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Yani ben bu eve geleli tam 5 gün, 5 gece oldu ve 48 saattir de burada böylece uyuyorum. Bunu mu söylüyorsun sen şimdi? Hiç öyle olur mu can evladım? Aç kormuyum seni ben. Ağzına çorba, su falan akıttık soncağıma. Alim koluna girdi, arada bir hacetini yaptırmaya götürdü. Hiç hatırlamaz mısın? Hatırlasam sormazdım değil mi diye çemkirdi Tuna. Öyle çok sayıkladın öyle boğuştun ki rüyalarında bile huzursuzsun sen oğlum. Seni okutmak mı lazımdır nedir büyüye cinlere falan inanmak yoktur bizim inancımızda. Ama nedir bu hallerin bilmem ki. Rüyalarımda bile huzursuz olduğum çok doğru. Çünkü şu anda ben bir rüyanın içindeyim. Tövbe tövbe yapma can evladım. Seni sevenleri sevdiklerini düşün. Karın mı yavuklun mu neyse ne şu ada ada mıdır adalet midir onun hatırına toparlan asker oğlum. Ada benim karım değil diye yeniden tersledi kadın Tuna. Benim üstüme vazife değildir ama sen o kıza pek düşkünsündür. Evet öyleyimdir diye yerinden kalkıp sinirli tikler yapmaya volta atmaya çalıştı Tuna. Ama ani kalkışla birlikte başı döndü ve duvara yaslandı. Gözlerini ondan kaçıran kadın dualar okuyup üfledi. Sonra kalkıp çay bardaklarını topladı. Mutfağa giderek yalnız bıraktı onu. Neden sonra yan odadan seslendi. Davran bakayım öğretmen oğlum gel can arkadaşına yardım et hele. kadının 48 saat olarak iddia ettiği uykusundan uyanalı beri birkaç kez bunu yapmışlardı. Tuna Musa'yı koltuk altlarından tutup doğrultuyor, sırtına yastık dayıyor, kadın da bebek besler gibi ona kaşık kaşık çorba içiriyordu. Yaşayacak kadar güçlü değil, ölmek de istemiyor diye yineledi Tuna. Çoklukla olumlu yanıt veriyordu Musa. Ateşi düşmüştü ama bir türlü bilinci yerine gelmiyordu ve rengi sapsarıydı. Bazen gözlerini açıyor, Tuna'ya bakıp yarım yamalak gülümsüyordu. Bu gülümsemenin kendisi için olduğundan kuşkuluydu Tuna. Çorba içirme işlemi sırasında Musa'nın ağzının kenarından akan damlalar yatağa ve üstündeki fanilaya dökülüyordu. Yaz sıcağında da etkisiyle olacak ev ekşimiş çorba, idrar ve hasta insan kokuyor fakat Tuna dışında öbürleri bundan rahatsız olmuş görünmüyorlardı. Sanki kadın ve çocuklar bütün yaşamları boyunca bu koşullar altında yaşamışlar gibi durumu kabullenmiş, hatta kanıksamışlardı. Tuna'ya göre onların yaşamının yalnızca 3 ana elementi vardı. Korku içinde yaşamak, ellerindekiyle yetinmek ve beklemek. Kendini belli etmek, farklılıklarını göstermek ve daha fazlasını, daha iyisini istemek henüz bu topraklarda yasak ve günahtı. Tabii ki en önemlisi beklemek. Artık niçin ve neyi beklediklerini unutarak bekliyorlardı. Korkusuz, özgür ve bolluk içinde bir yaşama kavuşsalar ne yapacaklarını şaşıracak kadar uzun zamandır bekliyorlardı. Korkuyu ve sorgusuz beklemeyi gen kodlarından silmemiş insan topluluğu gelişemez Hatice Hanım, dedi Tuna aniden. Kendine güvenmeyi öğrenmemiş hangi insan üretebilir? Bırak gene söylenmeyi de şimdi sen beni dinle hele, dedi kadın, Tuna'nın söylediklerine hiç şaşırmamış görünerek. Bak bu Musa arkadaşın benim evladım sayılır ama bana namahrem düştüğü için altını sen temizleyeceksin. Yemek yemeye başladı ya artık. Yatağın Musa'nın belden aşağısına gelecek kısmı bir muşamba örtüyle kaplanmıştı. İçi kalksa da kussa da Musa'nın tuvalet temizliği Tuna'ya kalmıştı. Bu sırada gözlerini başka yöne çevirip bekleyen kadının daha sonra çarşafları yıkamak gibi işin daha da zor kısmını üstlendiğini fark ettiğinde onun cesaretine ve özverisine bir kez daha hayran oldu Tuna. Evlerine geldiği filanca gündür bu kadının kocasına ve öbür çocuklarına ne olduğunu merak ediyor ama sormaya da çekiniyordu. O sırada bir müzik sesi duyduğunu sandı. Sanki birisi saz çalıp yanık sesle türkü söylüyordu. Ne iyi olurdu. Müzik olsun da her çeşidine razıyım diye düşündü ve duyduğunu sandığı sesi unutmaya çalıştı. Fakat müzik sesini duymaya devam ediyordu. Musa'nın altına temiz çarşaf ve muşamba sermekte olan kadına döndü, heyecanla sordu. Sen de duyuyor musun Hatice Hanım? Birisi türkü söylüyor yukarıda. Kadın ilk defa öfkelendi, çok öfkelendi. Kaşlarını çatıp bağırmaya başladı. Ne türküsü, ne müziği, hiçbir şey duymam ben. Yetti artık deliliklerin senin ama. Kadından böyle sert bir tepki göreceğini hiç beklemeyen Tuna şaşırdı. Müzik alenen devam ediyordu. Ses çok netti ve bu bir kadın sesiydi. Ama ben duyuyorum diye sevinçle tekrarladı Tuna. Koşarcasına öteki odaya geçti. Bak yok işte burada, tam burada duvarda asılı duran saz yok yerinde. Yukarıda birisi saz çalıp şarkı, türkü her neydiyse işte bir şeyler söylüyor. Ali uyuyor, küçük Lütfü nöbet tutuyordu. Saz maz yok, kim çalacak ki? Geldiler sana yeni, uyduruyorsun diye azarladı kadın onu. Ellerini beline dayamış, kaşlarını çatmıştı. Köşeye sıkışmış, kedi öfkesindeydi. Ama yukarıda biri var diyerek fırladı Tuna. Ahşap merdivenleri ikişer üçer zıplayarak tırmandı. Üst kata çıktı. Kadın çıldırmış gibi bağırarak arkasından geliyordu. Dur diyorum sana, dur ırz düşmanı. Yoktur kimse, dur, dur başına taş düşesi. Bak evimizde yılan mı besledik yoksa? Dur tahtaya gelesice, dur. Üst kata çıkınca karşısındaki bulduğu ilk kapıyı açtı ve korku içinde taş gibi donmuş kalmış bir genç kız da burun buruna geldi Tuna. Kız en fazla 17 yaşlarındaydı. Uzun siyah saçları omuzlarında aşağı sarkmış, doğallık, tazelik ve saflığın böylesi güzel resmedildiği bir resim az bulunurdu. Rönesans resimlerindeki sarışın melek resimleri Doğu Akdeniz'de yapılmış olsaydı bu kızı çizerlerdi diye bir düşünce şimşek gibi geçti aklından. Duyduğu ve belki de tanık olduğu şiddet hikayelerinin aynı anda yüzlerce baskı yapması kızın gözlerinde uçurum renkli bir korku yaratmıştı. Daha önce kendisinden korkmuş, hiçbir kadına rastlamayan Tuna feci üzüldü. Tam kızı rahatlatacak sözcükleri ararken kız çözüldü ve ağlayarak titremeye başladı. O sırada öfkeli, vahşi bir hayvan gibi içeri giren kadın genç kızın önüne geçip göğsünü kıza siper etti. Soluk soluğa kalmıştı, gözlerinden ateş fışkırıyordu. O anda artık her şeyi göze aldığı besbelliydi. "Canımı almadan kızıma el süremezsin, ceylanıma el sürdürtmen, bilmiş ol canavar!" Tehdit ve korku duygularının annenin bedeninden kıza, kızdan anneye geçtiğini elektrik dalgaları gibi net görebiliyordu Tuna. Tehdit kan kırmızısı, korku acı sarı renkteydi. Her iletişimde bu iki duygu daha da büyüyerek yayılıyor, odanın içindeki bütün öbür duyguları ve renkleri ezerek yok ediyordu. Sonunda her yan tehdit ve korkuyla dolmaya, soluk alacak hava azalmaya başladı. Kan kırmızısı ve acı sarı renkler yayıldıkça önce gözler, sonra sinir sistemleri rahatsız olmaya, saldırganlık doğmaya hazırlanıyordu. O sakin, hoşgörülü, kalender ve güçlü kadın gitmiş, yerine her an Tuna'yı tavuk, inek veya Musa'nın bacağı gibi kesebilecek öfkeli ve vahşi bir başkası gelmişti. "İnanılmaz bir şey bu. Çok üzgünüm, gerçekten çok," diye geveledi Tuna kahrolarak. "Ben yalnızca müzik dinlemek istemiştim." Sonra arkasını dönüp düşmüş omuzları ve kederli adımlarıyla söylenerek merdivenlerden inmeye başladı. "Tanrım," diye inledi, "nasıl çıldırdık biz hep birlikte. Nerede yitirdik sağduyumuzu? Neden sürekli korkuyoruz birbirimizden ve Tanrı'dan?" "Eller yukarı asker." Ali uyanmış, Tuna'nın tüfeğini Tuna'ya çevirerek karşısına dikilmişti. Korku ve heyecandan tir tir titreyerek Tuna'nın ellerini kaldırmasını bekliyordu. Küçük Lütfü de korku ve merakla onları izliyordu. Bu sırada Tuna'yı asıl şaşırtan Ali'nin çocuk kollarının öyle ağır bir makineli tüfeği taşıyabiliyor olmasıydı. "Ablama dokunanı şişlerim, tamam mı asker? Nalları dikersin bak, hiç karışmam ha, güç bende." Ellerini kaldırıp Ali'ye teslim oldu Tuna. Üzüntüden ölebilirdi. "Ben yalnızca müzik dinlemek istemiştim," dedi. Ağzından dökülen bütün harfler acı siyahtı. Görülen manzarayı sözcüklerle yeniden betimlemek, görme duygusunun tek başına başa çıkamayacağı bir güçle kaydettirir resimleri hafızaya. Ve Tuna bunu yine yaptı. "Şiddet filmleriyle büyüyen ekstra X kuşağındansın sen. Ve zaten senin kuşağının Kızılderilileri sevip kovboylara bozulan eski kuşaklarla hiçbir ilişkisi yok. Oysa şimdi sen okulda bilgisayarlarla eğitim alıyor ya da arkadaşlarınla oynuyor olmalıydın." "Ne diyorsun sen ya? Manyak mısın nesin? Tövbe tövbe." Abinin sözleriyle şenlenen küçük Lütfü bir elini havada çevirerek dili işareti yapıyor ve "deli deli kulakları küpeli" diyerek tekerleme söylüyordu. "Demem o ki Ali," diye söze başladı Tuna. Sonra vazgeçti. "Boş ver. Zaten bütün bunlar bir karabasan." O sırada elinde uzun bir urganla aşağıya inen Hatice Hanım, Tuna'yı bir sandalyeye oturtup bağlamaya başladı. Tuna hiç karşı koymadan kendini elleri ve ayaklarından sandalyeye bağlayan kadını ve karşısında tüfekle dikilip bekleyen çocuğu izliyordu. "Çıldırmışsınız siz," dedi sakin bir sesle. "Bana deli diyen siz, asıl siz çıldırmışsınız. Öğrencim yaşında küçük bir kıza saldıracağımı sanıyor, beni böyle bağlıyorsunuz. Bu kadar korku deliliktir. Ana, bu askerin öğretmen olduğu doğru mu, yoksa onu da mı kafandan atar?" "Ne bileceğim Alim, bakarsın bir akıllı uslu konuşur, efendi biridir, bir bakarsın zırvalar, kendini yerlere vurur. Her şeyi inkar eder, sayıklar durur.